Üçüncü ayrım. 50'li yaşlar yine yaşın güçlü etkisi. Baş dimdik, endişeli bir hal. Sanki fotoğrafın kötü çıkmasından çekiniyormuş gibi. Üstünde bir takım var. Koyu renk pantolon, gömlek ve kravatın üstünde açık renk ceket. Zaten her zaman fotoğraflar pazarları çekilirdi. İnsanların daha fazla zamanı olur, iyi giyinilirdi. Onun yanında duruyorum. Üzerimde kabarık etekli bir elbise, iki kolum gergin bir şekilde ilk bisikletimin gidonunu tutuyor, bir ayağım yerde. Onun bir eli yanında aşağı sarkıyor, diğeri kemerinde. Arkada kafenin açık kapısı, pencerenin kenarında çiçekler, üzerinde içki satış tabelası. Sahip olmaktan gurur duyduğumuz şeyle fotoğraf çektiriyoruz. Dükkan, bisiklet, daha sonraları üstüne bir eliyle dayandığı küçük otomobili, bu hareket nedeniyle ceketi yukarı sıyrılmış. Fotoğrafların hiçbirinde gülmüyor. Rafineri'deki gece nöbetleri, valledeki sıçanlar, gençlik yıllarına kıyasla mutluluk aşikar. Ne lazımsa sahiptik, yani doyasıya karnımızı doyuruyorduk. Kanıt, kasaptan haftada 4 kere et alınması. Yaşadığımız tek yer olan kafede ve mutfakta sıcaktaydık. İki kat elbisemiz vardı. Biri günlük, diğeri pazarlık. İki okul önlüğüm vardı. Çocuk hiçbir şeyden mahrum değildi. Yatılı okulda ötekilerden daha kötü durumda olduğum söylenemezdi. Çiftçilerin ya da eczacının kızının ne kadar nesi varsa benim de vardı. Bebekler, silgi ve kalemtıraş, içi müflonlu kışlık botlar, tesbih ve dua kitabı. Eski zamanları hatırlatan şeyleri söküp kaldırarak evi güzelleştirebildiler. Kalın ahşap kirişler, şömine, tahta masa ve hasır sandalyeler. Çiçekli duvar kağıdı, boyalı ve parlak tezgahı, mermer taklidi masalarıyla kafe temiz ve neşeli bir yer olmuştu. Odalardaki parkenin üzerine sarı kahverengi geniş kareli muşamba kaplıydı. Uzun süre tek dert binanın siyah beyaz şeritler halinde ahşapla kaplı kerpiç dış cephesiydi. Sıvayla kaplanması imkanlarını aşıyordu. Bir gün uğradığında öğretmenlerimden biri evin ne kadar güzel olduğunu, tam bir Normandiya evi olduğunu söyledi. Babam kibarlık olsun diye öyle konuştuğunu sanmıştı. Bahçedeki su pompasına, Normandiya tarzı dış cepheye, eski şeylerimize hayranlık gösterenler, kendilerinin sahip oldukları o modern şeylere, mutfak musluğundan akan suya, bembeyaz bir binaya bizim sahip olmamızı engellemek istiyorlardı kesinlikle. Dört duvarın ve arazinin sahibi olmak için borç aldı. Daha önce aileden hiç kimse mülk sahibi olmamıştı. Mutluluğun altında söke söke kazanılan refahın gerginliği. Dört elim yok ya, su dökmeye gidecek vakti dahi bulamıyorum. Grip olduğumda bile ayakta geçiriyorum vesaire. Hep aynı nakarat. Her şeyin pahalıya mal olduğu bir dünya görüşü nasıl tasvir edilir ki? Bir Ekim sabahında yeni yıkanmış çamaşırların kokusu, radyodaki son şarkının insanın kafasının içinde dönüp duran sesi. Birden elbisemin cebi bisikletin koluna takılıyor, yırtılıyor. Bağırışlar, gün berbat oldu, dram. Bu çocuk da hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor. Şeylerin zaruri olarak kutsallaştırılması ve her lafın altında onun ya da bununkilerin, benimkilerin altında hevesler, kıskançlıklar ve kıyaslamalar aramak. Kızlardan biri Loire şatolarını gezmiş dediğimde anında kızgınlıkla "Oh, senin oraya gidecek zamanın var tabii. Elindekiyle mutlu olmayı öğren. Sürekli temelsiz bir eksiklik, yokluk." Sadece arzu etmek için arzu etmek. Çünkü neyin güzel olduğunu, neyi sevmek gerektiğini esasında bilmemek. Renkler ve biçimler konusunda babam hep kendisini boyacının ya da marangozun tavsiyelerine teslim etti. İnsanın etrafında özenli teker teker seçilmiş nesnelerin olabileceği fikrinden dahi bir haber olmak. Yatak odalarında en ufak bir süspüs, sadece çerçeveli fotoğraflar, anneler günü için yapılan küçük örtüler, şöminenin üzerinde bir fiskos köşesi alırken mobilyacının ekstradan hediye ettiği seramikten büyük bir çocuk büstü. Nakarat, kıçından büyük yumurtlamaya kalkmayacaksın. Uygunsuz davranma, utanma korkusu. Bir gün yanlışlıkla ikinci sınıf biletiyle birinci sınıfa binmişti. Kontrolör ona farkı ödetmişti. Bir başka utanç anısı. Noterde ilk defa "okudum ve onaylıyorum" yazmak zorunda kalmıştı. Nasıl yazılacağını bilmiyordu. "Onaylıyorum" yazmayı tercih etti. Rahatsızlık bütün dönüş yolu boyunca bu hatayı saplanıp kalma. Yetersizliğin gölgesi. Dönemin komedi filmlerinde sık sık şehirde ya da sosyete çevrelerinde beceriksizce sakarlıklar yapan, yanlış davranan saftirik ve köylü kahramanlara rastlanırdı. Onların ağzından çıkan budalaca sözlere, bizim yapmaktan ödümüz koptuğu gafları yapmalarına gözümüzden yaşlar gelinceye kadar kahkahalarla gülerdik. Bir keresinde Bekasi'nin çıraklık zamanında bir bebek göğüslüğüne ve diğerlerine aynı şekilde bir kuş işlemesi gerektiğinde aynı şekilde işlediğini okumuştum. Kendimin de aynı şekilde işleyip işlemeyeceğinden emin değilim. Önemli olduklarını düşündüğü kişiler karşısında çekingen bir gerginliğe bürünür, tek bir soru sormazdı. Kısacası zekice davranırdı. Bu zeka aşağıda olduğumuzu algılayıp onu mümkün olduğunca en iyi şekilde gizleyerek reddetmekten ibaretti. Bütün bir akşam boyunca müdürenin bu rolde kızınız şehir kıyafeti giymeli derken ne kastettiğini bize sorup durması. Olduğumuz gibi olmasaydık, yani aşağıda olmasaydık mutlaka bileceğimiz bir şeyden haberdar olmamızın utancı. Takıntı. Hakkımızda ne düşünürler sonra? Komşular, müşteriler, herkes. Kural. Görüş bildirmeyerek kabağın başınıza patlaması ihtimaline karşı titiz bir dikkatle sürekli olarak başkalarının eleştirel bakışını kibarca bozmak. Davetkar bir işaret, bir gülümseme ya da iki çift laf etmeden toprağını kabartan bir bahçe sahibinin sebzelerine başını çevirip bakmazdı. Davet edilmeden hastanede yatan bir hastayı bile kimseyi asla ziyaret etmezdi. Karşımızdakinin bize ilgi ya da merak duymasına yol açabilecek tek bir soru bile sorulmazdı. Yasak cümle. Bunu kaça aldınız? Şimdi çoğunlukla biz diyorum. Çünkü çok uzun bir süre ben de bu şekilde düşündüm ve ne zamandan beri böyle düşünmeyi bıraktığımı bilmiyorum. Dedemle babaannemin bildiği tek dil gündelik taşra argosuydu. Taşra ağzın renkliliğini ve halk arasında konuşulan Fransızcanın özgünlüğünü takdir edenler de vardır. Prost de Franchois'in hatalarını ve kullandığı eski sözcükleri hayranlıkla altını çize çize not etmiyor muydu? Onun için mühim olan sadece estetikti. Çünkü Franchois annesi değil, hizmetçisiydi. Ve bu deyişlerin kendiliğinden dilin ucuna geliverdiğini hiçbir zaman hissetmemiştir. Babamın gözünde taşra ağzı eski ve çirkin bir şey. Düşüklük, aşağılık işaretiydi. Ondan kısmen kurtulduğu için gurur duyuyordu. Her ne kadar Fransızcası iyi olmasa da Fransızcaydı. Y'deki kermeslerde ağız laf yapanlar Normandiya usulü kıyafetler giyip taşra ağzıyla skeçler yapar, millet gülerdi. Yerel gazetede okuyucuları eğlendirmek maksadıyla Normandiya dilinde bir bölüm vardı. Doktor ya da yüksek mevkiden birisi konuşmasının arasında örneğin sağlığı yerinde diyeceğini domuz gibi benzeri amiyane bir deyim soktuğunda babam doktorun cümlesini büyük bir tatmin duygusuyla anneme tekrarlardı. Onca kibar, nazik bu insanların da bizimle hala ortak bir şey olduğuna inanmanın mutluluğu ufak bir aşağılık duygusu. Bunun onların ağzından kaçtığına emindi. Çünkü insanın doğal olarak iyi konuşabilmesi ona her zaman imkansız görünmüştü. İster hekim olsun, ister rahip, gayret etmek, kendini zorlamak, ağzından çıkana hep dikkat etmek gerekiyordu. Ama evine gittiğinde kendini serbest bırakıyordun. Kafede aile arasında konuşkan olmasına rağmen iyi konuşan kişilerin yanında susardı ya da cümlesinin ortasında öyle değil mi ya da işte böyle deyip eliyle karşısındakinin cümlesinin gerisini anlayıp devamını getirmeye çağıran bir işaret yaparak susuverirdi. Hep temkinli bir şekilde konuşmak, uygunsuz bir kelime edivermenin anlatılamaz korkusu, neredeyse gaz kaçırmak kadar kötü bir etki. Ama aynı zamanda büyük cümlelerden ve hiçbir anlama gelmeyen yeni deyimlerden de hiç hoşlanmazdı. Herkesin korkunç güzel dediği olmuştur. Bir Venezia'daki kelimenin ard arda söylenmesi bir türlü anlayamazdı. Kendini geliştirmeye meraklı, en ufak bir tereddüt duymadan okuduğu ya da işittiği yeni bir şeyi kullanmayı denemekten çekinmeyen annemin tersine, kendisine ait olmayan kelimeleri kullanmayı reddederdi. Çocukluğumda özenli, düzgün bir dil kullanmaya kendimi zorladığımda sanki boşluğa atlıyormuşum gibi bir hisse kapılırdım. Hayali korkularımdan biri de babamın öğretmen olup beni sürekli doğru kelimeleri tane tane telaffuz ederek konuşmaya zorlamasıydı. Harfleri yutarak kelimeleri yuvarlayarak konuşuyorduk. Madem ki öğretmenim beni bozum ediyordu, daha sonraları ben de babamı bozum etmek istedim. Geri iade etmek ya da yanlışlık hatası diye bir şey yoktu. Şiddetli bir öfkeye kapıldı. Bir başka sefer, siz böyle durmadan bu kadar kötü konuşursanız tabii beni sınıfta bozarlar. Ağlıyordum. Mutsuz olmuştu. Anılarımda dile dair her şey paradan çok daha fazla kırgınlıklı, acıklı hırgürlerle iç içe. Neşeliydi. Gülmeyi seven kadın müşterilerle şakalaşırdı. İmalı açık saçık espriler, kaba saba bayağı hikayeler, istihza yabancı ona. Radyoda şarkı türkü programlarını ve yarışmalarını dinlerdi. Beni sirke matrak filmlere, havai fişek gösterilerine götürmeye meraklıydı. Fuarda hayalet tren Himalaya'ya biner, dünyanın en şişman kadınıyla Lilliput'luyu görmeye giderdik. Hayatında bir müzeye adımını atmışlığı yoktu. Güzel bir bahçenin, çiçekli ağaçların, arı kovanlarının önünde dururdu. Etli butlu kızları seyrederdi. Devasa inşaatlara, modern yapılara hayranlık beslerdi. Sirk müzeyini kırlarda araba gezintilerini severdi. Yani bir gözü tarlalarda, kayın ağaçlarında, Boglin orkestrasını dinleyip araba kullanırken mutlu görünürdü. Güzel bir manzaranın karşısında müzik dinlerken hissedilen duygular konuşma konusu olmazdı. Yeğenin küçük burjuvazisi ile görüşmeye başladığımda önce zevklerim soruluyordu. Caz mı, klasik müzik mi, Tati mi, Renclair mi, başka bir dünyaya geçtiğimi bana anlatmaya bunlar yetiyordu. Bir yaz beni 3 günlüğüne ailesinin yanına deniz kıyısına götürdü. Çıplak ayağında sandaletlerle dolaşıyor, beton tabyaların ağzında duruyor. Açık hava kafelerde ben soda içerken o da birasını yudumluyordu. Halam için bacakların arasına kıstırdığı bir tavuğu gagasın içine makas sokarak öldürdü. Yağlı kan kilerin yerine damlıyordu. İkindi vaktine kadar hep beraber yemek masasında oturup sohbete devam ediyorlardı. Savaştan akrabalardan bahsediyor, boşalan fincanların arasında birbirlerini fotoğraflar uzatıyorlardı. Sonunda hepimiz öleceğiz. Hadi yürüyün. Kim bilir belki de her şeye rağmen derin bir kayıtsızlık temayülü. Kendisini dükkandan uzaklaştıracak meşguliyetler icat ediyordu. Tavuk ve tavşan beslemek, müştemilat ya da garaj yapmak. Avlunun düzeni onun keyfine göre habire değişiyordu. Tuvaletler ve kümes 3 kere yer değiştirdi. Sürekli yıkma ve yeniden inşa etme arzusu. Annem o bir toprak adamı. Ne yapmasını bekliyorsunuz ki? Kuşları seslerinden tanırdı ve her akşam ertesi gün havanın nasıl olacağını anlamak için gökyüzüne bakardı. Eğer kızılsa kuru ve soğuk, ay suya düşmüşse yağmur ve rüzgar demekti. Her öğleden sonra her daim tertemiz olan bahçesine tüyerdi. Sebzelerin bakımsız olduğu kirli bir bahçeye sahip olmak tıpkı kendini savmak ya da aşırı içmek gibi ihmalkarlığın düşkünlüğün işaretiydi. Zaman kavramını kaybetmek demekti. Cemreler ne zaman düşecek, başkaları ne kadar sonra endişesi. Bazen namlu ay yaşların iki sarhoşluk arası yetiştirilmiş güzel bir bahçeyle ıslah oldukları görülürdü. Yetiştirdiği pırasalar ya da başka herhangi bir şey başarısız oldu mu? Babam umutsuzluğa kapılırdı. Hava karardığında akşamın kovasını belli açtığı son sıraya boşaltırdı. Çöpe inmeye üşenip de kovaya attığım eski bir külotlu çoraba ya da bitmiş bir tükenmez kaleme rastlarsa öfkelenirdi. Yemek yerken sadece Opinel marka çakısını kullanırdı. Ekmeği küçük küçük lokmalar halinde keser, yemeğin suyuna banmak, peynir ya da ete saplamak üzere tabağının yanına koyardı. Tabağımda yemek bıraktığımı görmek onu müthiş kederlendirirdi. Onun tabağını ise yıkamadan kaldırabilirdiniz neredeyse. Yemek bittiğinde bıçağını iç tulumuna silerdi. Eğer ringa balığı yemişse kokuyu çıkarmak için onu toprağa saplardı. 50'li yılların sonlarına kadar sabahları çorba içti. Sonra çekine çekine sütlü kahveye geçti. Sanki kadınsık bir zarafete kurban gidiyormuş gibi. Tıpkı çorba içer gibi kaşık kaşık içine çekerek içerdi. Saat 5'te ufak ufak atıştırırdı. Yumurta, turp, haşlanmış patates, akşamleyin çorbayla yetinirdi. Mayonez, karmaşık soslar, pastalar içini döndürürdü. Her zaman gömleği ve örme fanilasıyla uyurdu. Tıraş olmak için haftada 3 kez üzerinde bir aynanın nasıl olduğu mutfaktaki yalağın önünde yaka düğmesini açardı. Boyundan aşağısı bembeyaz tenini görürdüm. Zenginlik alameti olan banyolar savaş sonrasında yeni yeni yayılmaya başlamıştı. Annem de yukarıki kata bir tuvalet yaptırmıştı. Mutfakta elini yüzünü yıkamaya devam edip bu tuvaleti hiç kullanmadı. Kışın avluda keyifle tükürür ve hapşırırdı. Bu portreyi vaktiyle okulda kompozisyon olarak yazabilirdim. Eğer tanıdığım şeyin tasviri yasak olmasaydı. Bir gün okulun son sınıfında kızlardan biri müthiş bir hapşuyla defterini havaya uçurmuştu. Tahtadaki öğretmenimiz arkasına döndü. Ne kadar da kibarsınız. Y'de orta sınıflardan hiç kimse şehir merkezindeki tüccarlar, dairedeki memurlar, hiç kimse köyden inmiş gibi görünmek istemezdi. Köylü gibi davranmak gelişmemişliğin, yol yordan bilmemenin kılık kıyafet, dil, adab konularında hep geride olmanın işaretiydi. Herkesin çok hoşuna giden bir hikaye. Köylünün biri şehirde oturan oğlunu ziyarete gider. Çalışmakta olan çamaşır makinesinin karşısında oturur, camın arkasında dönüp duran çamaşırlara gözlerini dikip düşünceli düşünceli öylece kalır. Sonunda ayağa kalkar, başını sallayıp geline şöyle der. Kim ne derse desin, televizyon matah bir şey değilmiş. Ancak yerde çarşıya koca lüks arabalarıyla, şimdilerde de devasa jiplerle adeta çıkarma yapan büyük bir yetiştiricilerin tavırlarına pek o kadar bakılmazdı. En beter öyle olmadığın halde köylü gibi davranıp hareket etmekti. O ve annem birbirleri için duydukları endişeleri dile getirirken dahi kendi aralarında hep azarlanmış gibi konuşurlardı. Dışarı çıkarken atkın tak dedim. Ya da bir dakika da otur Allah aşkına. Sanki küfrediyorlar. Kahvecinin faturasını kim kaybetti? Çıkarken kilerin ışığını söndürmeyi kim unuttu? Diye durmadan didişiyorlardı. Annem ondan daha fazla yükseltiyordu sesini. Çünkü her şey onun tepesine attırıyordu. Teslimatın gecikmesi, kuaförün baskının fazla sıcak olması, kurallar ve müşteriler. Bazen sen esnaf olmak için yaratılmamışsın. Her zamanki sükunetinden uzaklaşarak bu küfür mahiyetinde katır. Keşke seni o halde bırakmasaymışım. Haftalık mutat ilişki, 5 para etmez, kaçık. Sefil yaratık, şirret moruk vesaire. Önemsiz saman alevi. Kendi aramızda hırlanıp söylenmeden konuşmayı bilmezdik. Kibar üslup yabancılara saklanırdı. Öylesine kuvvetli bir alışkanlık ki başkalarının yanında olması gerektiği gibi konuşmaya gayret eden babam, çakıllara tırmanmamam için bana kaba bir şekilde bağırırken birden kendine dönüyordu. Norman diye şivesi ve sövgüleri uyandırmak istediği iyi etkiyi berbat ediyordu. Kibarlığını bozmadan beni azarlamayı öğrenememişti ve tokat patlatma tehdidinde pabuç bırakmazdım. Ebeveynlerle çocuklar arasındaki nezaket çok uzun bir süre benim için bir sır olarak kaldı. İyi eğitimli insanların sıradan bir selamlaşmada bile son derece kibar davranmalarını anlamamda yıllar aldı. Utanıyordum. Bunca saygıyı hak etmiyordum. Oturduğum mahalleye özel bir sempati atfedecek hale gelmiştim. Daha sonra insanı sık boğaz eden bir ilgiyle sorulan bu soruların, gülümsemelerin, ağzı kapalı yemek yemekten ya da usulca sümkürmekten farklı bir anlamı olmadığını fark ettim. Bu ayrıntıların açığa çıkarılması, vaktiyle anlamsızlıklarından emin olarak onları içimde nasıl bastırdıysam şimdi o ölçüde zorunlu geliyor. Sadece aşağılanmış bir hafıza onları benim için saklayıp koruyabilirdi. Sanki daha aşağı dünya, zevksizlik, kötü beğen demekmiş gibi oraya ait anıları size unutturmaya çalışan içinde yaşadığım dünyanın isteklerine uydum. Akşamları mutfaktaki masanın üzerinde ödevlerimi yaparken kitaplarıma göz atardı. Özellikle de tarih, coğrafya ve fen bilgisine. Ona kazık sorular sormamdan hoşlanırdı. Bir gün yazım kurallarını iyi bildiğini bana kanıtlamak için illa ona bir yazım sınavı yapayım diye tutturdu. Hangi sınıfta olduğumu asla bilmezdi. Bilmem ne hanımın sınıfında derdi. Okul annemin istediği dini kurum onun gözünde Gülven'in seyahatlerindeki Laput Adası gibi korkunç bir yerde bütün hareketlerimi, bütün davranışlarımı yönetmek için başımın üzerinde sallanıp duruyordum. Bak sen, öğretmenin bu hallerini bir görse ya da gidip öğretmenine söyleyeceğim, o sana sözün dinletmesini bilir. Hep senin okulun diyordu veya yatılı okul sayın rahibe. Kelimelerini yapmacık, abartılı bir saygıyla tane tane dudakların ucuyla telaffuz ediyordu. Sanki bunların normal telaffuzu çağrıştırdıkları o kapalı mekanla birlikte kendisine layık olmadığını hissettiği bir yakınlığı varsayıyormuş gibi. Piyeste bir rol üstlendiğimde bile okuldaki törenlere, özel günlere gelmeyi reddederdi. Annem kızıp güceniyordu. Gitmemen için hiçbir neden yok ki. O, bu şeylere hayatta gitmediğimi pekala biliyorsun. Sık sık gayet ciddi, neredeyse trajik. Derslerini iyi dinle, tamam mı? Kaderin bu tuhaf lütfunun, yani iyi notlarımın birdenbire kesilivermesi korkusu. Başarılı olduğum her kompozisyon, daha sonraları her sınav, büyük nimet, kendisinden daha iyi olacağım umudu. Bu hayal ne zaman kendi hayalinin yerini almıştı. Kendi hayalini bir kere itiraf etmişti. Şehrin en merkezi yerinde güzel bir kafe işletmek, önde açık hava mekanı, yoldan geçen müşteriler, tezgahın üzerinde kahve makinesi. Sermaye yokluğu, yeni baştan girişimde bulunma korkusu, kadere boyun eğme, daha ne istiyorsanız. Küçük esnafın ikiye bölünmüş dünyasından bir daha çıkamayacaktı. Bir yandan iki iyiler, kendi dükkanın müşterileri, öbür yandan çok daha kalabalık kötüler, başka yere, şehrin merkezine kurulan dükkanlara gidenler. Bunları büyükleri kayırarak bizim ölümümüzü istediğinden şüphelendiği yöneticileri de eklemek gerek. İyi müşteriler bile aralarında ikiye ayrılıyordu. Bütün alışverişlerini dükkandan yapan iyiler ve şehirden gelirken almayı unuttukları bir litre zeytinyağını bizden alarak hakaret edenler. Ve ayrıca iyilerden de sakınmak gerekiyordu. Sürekli olarak kazıklandıklarına kani olduklarından her an sadakatsizlik etmeye hazırdırlar. Bütün dünya bir olmuş, nefret ve köle ruhluluk, köle ruhluluğundan nefret, içinden geçen her esnafın muradı şehirde mallarını satan tek esnaf olmak. Ekmek almak için evden bir kilometre uzağa giderdik. Çünkü komşu fırıncı bizden alışveriş yapmıyordu. Poya da ya oy verdi. Sanki o eli öyle oynamak gerekir diye düşünüyormuş gibi biraz Kerhan ona göre fazla çığırtkandı. Pierre Poya da 1953'te Esnaf ve Zanaatkarlar Koruma Birliği'ni kurdu. Zanaatkarlığın, küçük esnafın ve orta köylünün çeşitli kesimlerine özgü sorunlarını tahrik ederek parlamento karşıtı ve aşırı milliyetçi bir konuma gelen Esnaf ve Zanaatkarlar Koruma Birliği aşırı sağda yer aldı. 1956'da büyük bir seçim zaferi kazanmasına rağmen kısa sürede de kolejcülük karşısında geriledi ve silindi. Ama bedbaht değildi. Her zaman ılık olan kafe, arkada radyonun sesi, sabahın 7'sinden akşamın 9'una kadar gelip giden müdavimler, şaşmaz bir alışkanlıkla hep aynen tekrarlanan merhabalaşma sözcükleri, herkese merhabalar, sana da merhaba. Muhabbetler, yağmur, hastalıklar, ölümler, iş bulmak, kuraklık. Şeylerin muhasebesi, herkesin bildiği apaçık şeylerin döne döne tekrarlanması, ortalığı şenlendirmek için bayat şakalaşmalar. Hadi bakalım, yine 4 ayak üstüne düştün, yarın görürüm ben seni, seni yaşlı kurt. Boşaltılan küllükler, silini verilen masa ve sandalyeler. İki iş arasında bakkalda annemin yerine bakmak, hoşnutsuzlukla kafedeki hayatı tercih ederek, belki de bahçıvanlık ya da inşaatçılık dışında hiçbir şeye tercih etmeyerek, ilkbaharın sonlarında kurt baharı çiçeklerinin hoş kokusu. Kasım'da köpeklerin iyice yükselen havlamaları, törenlerin sesleri, soğuk alameti, evet hiç şüphesiz yöneten hakim olan gazetelerde yazı yazan dünyaya bu her şeye karşı mutlu insanlar dedirten bütün her şey. Pazarları baştan aşağı yıkanma, ayine bir uğrama, birkaç el domino partisi ya da akşamüstü arabayla gezinti. Pazartesileri çöpü dışarı çıkarma, çarşamba ispirtolu içki satıcısı, perşembe gıda maddeleri satıcısı falan filan. Yazın demir yollarına memur olan ahbaplara gitmek için bir tam gün dükkanı kapatırlardı. Bir başka günde Lisieux'ye hacca giderlerdi. Sabahleyin Carmen ziyareti, ışık oyunları, bazilikla lokanta. Öğleden sonra Bussonnet ve Trouville Deauville, eteğini hafifçe kaldıran annemle beraber pantolonun paçalarını sıyırıp ayaklarını suya sokardı. Artık moda olmadığı için bunu yapmayı bıraktılar. Her pazar yemekte iyi bir şeyler. Bundan böyle onun için hep aynı hayat ama olduğumuzdan daha mutlu olamayacağımız inancı. O pazar günü öyle uykusu yapmıştı. Tavan arasının küçük penceresinin önünden geçiyor, deniz subayının emanet olarak bize bıraktığı sandığa geri koyacağı bir kitap var elinde. Avluta beni fark edince yüzünde beliri veren gülümseme, müstehcen bir kitap. Benim bir fotoğrafım tek başıma çekilmiş, dışarıda sağımda sıra raf, eskileri yenilerle yan yana. Henüz estetik kavramlarına sahip olmadığım açık. Yine de nasıl daha iyi görüneceğimi biliyorum. Dar eteğin sıkı sıkı ya sardığı kalçalarımı silikleştirmek için hafif yan dönüp göğsümü içeri çıkarmışım. Perçem alnımı yalıyor, yüzüme yumuşak bir ifade vermek için gülümsüyorum. Altta fotoğrafı çeken babamın gövdesinin gölgesi. Ders çalışıyordum, plak dinliyordum, kitap okuyordum. Hep kendi odamda. Sadece sofraya oturmak için aşağı iniyordum. Yemekleri konuşmadan yerdik. Evde hiç gülmezdim. İstihzalı davranırdım. Beni yakından ilgilendiren her şeyin bana yabancı olduğu zamanlar. Yavaşça küçük burjuva dünyasına doğru göçüyorum. Kabul edilmenin tek ve çok zor koşulun rüküş olmamak olduğu partilere kabul ediliyorum. O zamanlar hoşlandığım her şey kuro geliyor. Luis Mariano, Daniel Gray, Mary Anne Desmarets romanları. Dudak boyaları, yatağımın üzerindeki etrafında yayılı eteği, pullarla işli elbisesiyle fuarda kazanan oyuncak bebek. İçinde yaşadığım çevrenin fikirleri bile bana gülünç geliyor. Ön yargılar mesela. Polissiz de olmaz işte. Ya da askerliğe gitmeyen erkek, erkek sayılmaz. Dünya benim için alt üst oldu. Hakiki edebiyat okuyordum. Ruhumu kelimelere sığmayan hayatımı yansıttığını inandığım cümleleri, dizeleri bir deftere kaydediyordum. Mutluluk elini kolunu sallaya sallaya yürüyen bir tanrıdır gibi. Babam sıradan ya da mütevazi insanlar ya da yürekli insanlar kategorisine girmişti. Artık bana çocukluk hikayelerini anlatmaya cesaret edemiyordu. Ona derslerimden bahsetmeyi bırakmıştım. Latince hariç çünkü pazar ayinlerinde papazın yardımcılığını yapmıştı. Latince kelimeler ona anlaşılmaz geliyordu ve annemin aksine sanki ilgiliymiş gibi görünmeyi reddediyordu. Çalışmaktan şikayet ettiğim ya da dersleri eleştirdiğim zaman öfkeleniyordu. Öğrenci argosuna tahammül edemiyordu ve hep başaramayacağım korkusu ya da kim bilir belki de arzusu. Gün boyu kitaplara gömülüp onlara surat asmam ve huysuzluk etmem onu sinirlendiriyordu. Akşamları kapımın altından sızan ışık sağlığımı mahvettiğimi söylemesine neden oluyordu. Dersler iyi bir konuma gelmek ve bir işçiye varmamak için zorunlu bir ıstıraptı. Ama kafa patlatmaktan hoşlanıyor olmamı şüpheyle karşılıyordu. Hayatının baharını yaşayamamak, zaman zaman mutsuz olduğumu düşünüyordu sanki. Ailenin, müşterilerin karşısında 17 yaşında hala hayatımı kazanmıyor olmamın rahatsızlığı, hatta neredeyse utancı. Etrafımızda o yaştaki kızların hepsi ya dairede ya fabrikada çalışıyor ya da ailelerin dükkanlarında tezgahın arkasında duruyordu. Bana tembel, kendisine de ukala gözle bakılmasından çekiniyordu. Sanki özür diler gibi, biz hiç zorlamadık, kendi içinden geliyor. İyi öğrendiğimi söylerdi. Hiçbir zaman iyi çalıştığımı değil, çalışmak sadece ellerle çalışmaktı.